Hayatın Sesleri. Bir Hayatın Sesleri'nde daha birlikteliğimiz başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç'la birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine beğeneceğinizi umduğumuz konu ve konuklarımızla sizlerle olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz haftanın başından beri Çanakkale siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için ne ifade ediyor diye soruyoruz. Bunun için şu andan itibaren bizi telefonlarımızdan arayabilirsiniz. Yarın Cuma biliyorsunuz. Yarınki programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz ve Çanakkale sizin için ne ifade ediyor diye soruyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Yarışmamıza katılabilmeniz için elektronik posta yoluyla da bizlere ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye bizi aradığınızda ulaşmanız, yarışmamıza katılmanız, hatta takip edemediğiniz bölümleri de yine Facebook'tan takip etmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çanakkale zaferlerinin 100. yılı dolayısıyla bu hafta biliyorsunuz Çanakkale'yi ayırdık. Çanakkale'yi konuşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi telefon hattımızda tarihçi yazar Sayın Sinan Meydan var. Efendim merhabalar, iyi günler.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Evet, şimdiye kadar Çanakkale'yi hep tarihi açıdan baktık, tarihi açıdan sonuçlarını irdeledik ama bugünün gözüyle değerlendirmek istersek Çanakkale'yi neler söylemek istersiniz Sayın Sinan Meydan?
Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu özel anlamlı günlerde yayınınızı kabul ettiğiniz için, bağladığınız için beni.
Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için efendim, sağ olun.
Bütün dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Şimdi tabii Çanakkale yani çok kısa süreye sığdırılabilecek bir tarih değil. Yani Çanakkale Savaşları tarihini anlatmaya kalksak tabii çok uzun zaman gerekiyor. Fakat ben doğrudan sorunuza cevap vererek isterseniz konuya gireyim. Şimdi şöyle bir şey, bakın bugün özellikle bütün İslam dünyası, bütün mazlum milletler adeta kan ağlıyorlar. Emperyalizmin baskısı devam ediyor. Bütün İslam coğrafyasında, özellikle İslam coğrafyasında, işte Orta Doğu'ya baktığımızda bunu görüyoruz. Güney Asya'ya baktığımızda bunu görüyoruz. Afrika'ya baktığımızda yine maalesef Müslüman toplumların, Müslümanların zor durumda olduklarını görüyoruz. Ve işin arka planına gittiğinizde şunu görüyorsunuz ki asıl sorunun kaynağının emperyalizm olduğunu görüyorsunuz. Yani Doğu'yu sömürmeye çalışan, yüzyıllardır İslam coğrafyalarını sömürmeye çalışan Batı emperyalizminin işin arka planında olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu bakımdan meseleye yaklaştığımızda, yani bugünkü coğrafyaya, özellikle bizim çevremizdeki coğrafyaya bakıp oradaki felaketleri görüp Çanakkale Savaşı'na gittiğimizde tabii oradan şu dersi çıkarıyoruz. 100 yıl önce 1915 yılında 18 Mart ve daha sonra 25 Nisan, işte 8 Ağustos, 10 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de emperyalizmi durdurdu bu ulus, Türk ulusu bütün unsurlarıyla. Şimdi emperyalizmin durdurulmuş olması, Batı'nın özellikle İslam coğrafyasını sömürmeye karar vermiş olan Batı'nın Anadolu'nun kapıları olarak adlandırabileceğimiz Boğaz'da, Çanakkale Boğazı'nda durdurulması, İstanbul'a sokulmaması çok önemli. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? 100 yıl önce bizlerin başardığı bu önemli işi maalesef 100 yıllık süre içinde başarabilmiş olan başka bir ulus yok tam anlamıyla. Şimdi demin ifade ettiğim gibi bugün çevremizde yaşanan bütün sıkıntıların kaynağı aslında gidiyor o 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başında emperyalizmin bu doğu coğrafyasını sömürmesi, İşte doğunun madenlerini, doğunun yeraltı, yerüstü bütün kaynaklarını ele geçirmesi noktasında kilitleniyor. Bu bakımdan Çanakkale Savaşı aslında bugünler için de çok özel bir anlam taşıyor. Sadece bizim için değil, bütün bu sömürülen milletler için çok özel bir anlam taşıyor. Çünkü biz Çanakkale'de şunu gösterdik, bütün dünyaya şunu gösterdik. Bir ulus her şeyini de kaybetmiş olsa, eğer inancını, eğer bağımsız yaşama arzusunu koruyorsa, karşısındaki o çelik zırhlı duvar, Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi, ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar devasa olursa olsun, o çelik zırhlı duvarı bu imanla yenmek mümkün olabiliyor. Yani bunu gösterdik. Çanakkale bir anlamda emperyalizmin her şeye rağmen durdurulabileceğini bütün dünyaya gösterdi.
Çanakkale bir geçmiş değil, aynı zamanda bir gelecek de herhalde, değil mi Sayın Meydan?
Benim. Şimdi Çanakkale'de biz emperyalizmin durdurulabileceğini bütün dünyaya gösterdik ama evet, aynı zamanda sizin ifade ettiğiniz gibi biz kendimize bir gelecek de kurduk. Yani Çanakkale'nin ben az önce evrensel boyutunu ifade ettim, özellikle mazlum milletler için. Fakat bir de bizim için ulusal bir boyutu var Çanakkale'nin. Şimdi şöyle tersten düşünelim. Eğer 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçilmiş olsaydı, 25 Nisan'da Arıburnu'nda Anzak kuvvetlerinin karşısına Mustafa Kemal ile Atatürk çıkmamış olsaydı, yine 8 Ağustos'ta, 10 Ağustos'ta Mustafa Kemal Anafartalar'da düşmanı karşılamamış olsaydı, Mehmetçik'le birlikte 57. Alay, işte 77. Alay, 27. Alay, 8. Tabur. Şimdi o olağanüstü mücadele verilmemiş olsaydı ne olacaktı? Düşman İstanbul'a gelecek. 1915'te İstanbul'u işgal edilecekti. Ve hakikaten bu bir kabus tablosudur bizim için. Çünkü 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında İstanbul işgal edildiğinde ne olacaktı? İstanbul bir kere elimizden tamamen çıkacaktı. Ve Anadolu elimizden tamamen çıkacaktı. Ve 1919'da Mustafa Kemal Anadolu'ya geçip Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. O süreci burada uzun uzun anlatmayacağım ama o süreçte, yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında 1915 koşullarında bizim bir Kurtuluş Savaşı vermemiz imkansızlaşırdı. Neden imkansızlaşırdı? Çünkü bir kere Çanakkale Savaşı'nda yetişen, tecrübelenen, başta Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nı verecek olan komuta kademesi yetişmeyecekti. İkincisi, müthiş bir moral bozukluğu içinde olacaktık ulus olarak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Daha iki yıl önce Balkan Savaşları'nı kaybetmiştik biz 1912-13'te. Arkasından Sarıkamış'ta 1914 yılının başlarında, 1914 yılının evet başlarında Sarıkamış'ta yenildik. 1915'in başlarında Sarıkamış'ta yenildik.
Tabii Çanakkale Savaşları'nın
başlarında 1915 yılında yine Kanal Harekatı'nda yenildik. Şimdi bir de Çanakkale'de yenildiğimizi düşünün.
Evet, tabii.
İstanbul'a geldiğini düşünün.
Bu açıdan baktığımızda Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarının Türk tarihinin seyrine çok önemli, çok olumlu etkileri var aslında.
Kuşkusuz. Yani şöyle bir tez var biliyorsunuz. Deniyor ki canım Çanakkale'de biz evet zafer kazandık 1915'te düşmanı durdurduk ama canım bunun bir anlamı yok. Bazı çevreler böyle şeyler söylüyor. Bunun bir anlamı yok. Neden yok? 1918'de gene düşman geldi elini kolunu sallayarak. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Mondros Teşkesi Anlaşması imzalandıktan hemen sonra düşman tek bir kurşun atmadan biliyorsunuz Çanakkale Boğazı'na geçip İstanbul'a demirledi. Şimdi deniyor ki canım o zaman biz Çanakkale'yi niye verdik? Yani orada 78 bin, 80 bin şehit niye verdik? 250 bin rakamı abartılıdır ama 80 bin de büyük bir kayıptır. Yani bu şekilde Çanakkale'nin sanki anlamsız olduğunu iddia edenler var. Fakat gözden kaçırdıkları iki nokta var bakın. Eğer 1915'te biz yenilseydik İstanbul'u tamamen kaybedecektik. Anadolu'yu tamamen kaybedecektik. İkincisi tekrar ediyorum 1915 Çanakkale Savaşları bir komuta kademesinin yetişmesini sağladı. Kurtuluş Savaşı'nı verecek olan komutan kadrosu Çanakkale'de yetişti. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir Paşa, Fahrettin Altay Paşa, işte Cevat Çobanlı Paşa ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasında çok etkilidir. Şimdi bütün bu isimler nerede yetişti? Çanakkale'de yetişti. Öbür taraftan Çanakkale bizim inancımızı, imanımızı tazeledi bir anlamda. Yani düşmanı yenebileceğimize olan inancı bize verdi. Dolayısıyla bakın Atatürk 1919'da Samsun'a çıktığında sonra Amasya'ya geçtiğinde motivasyon kaynağı nedir biliyor musunuz? Halkla bir araya geldiğinde diyor ki Çanakkale'de düşmanı yenmiştik bir kere daha yenebiliriz diyor. Ve bunu söyleyen Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'e halkın inancı sonsuz. Halkın güveni sonsuz. Dolayısıyla şimdi Çanakkale'yi efendim biz kazandık ama 4 yıl sonra İstanbul tekrar işgal edildi. O zaman Çanakkale'nin bir anlamı yoktur demek hakikaten tarih bilmemek anlamına geliyor.
Tabii tarihimizden aslında önemli dersler çıkarmalıyız ama bunu da beceremiyoruz galiba değil mi Sayın Sinan Meydan?
Çok üzüntü verici bu. Hakikaten yine Mehmet Akif'i analım rahmetli. O diyor biliyorsunuz Safahat'taki şiirlerinden birinde yani hiç ders alınsaydı tekrar eder miydi tarih? Tekerrür eder miydi tarih tarzı bir mısrası var Mehmet Akif'in. Hakikaten yani tarihten ders almadığınız zaman tarih tekrar ediyor. Şimdi 1915'te Çanakkale'ye gelenler kimlerdi şöyle bir bakalım. Yani bizim topraklarımızı vatanımızı işgal etmeye kalkan kimdi? İngiltere'ydi değil mi? Güneş batmayan imparatorluk. Hindistan evet. Sömürüyor, Mısır'ı sömürüyor. Müslüman coğrafyayı sömürge haline getirmiş İngiltere. Öbür taraftan aynı şekilde işte Afrika'da sömürgeleri olan Fransa. Öbür taraftan bakıyorsunuz bunlar sömürgelerini de getirmişler buraya asker olarak. Yani işte Hindistan'dan taburlar getirmiş İngilizler. Avustralya'dan Anzakları almış getirmişler buraya. Yani 78 bin 80 bin düşman kuvveti var karşımızda. Ve işin başında kim var? Yani o zavallı Anzakları, o Müslüman Hinduları buraya bizim karşımıza getiren güce bakmak lazım. Kimdir o? İngiliz emperyalizmidir, Fransız emperyalizmidir. Şimdi bakıyorsunuz bugün yine Orta Doğu'ya bakıyorsunuz, bütün İslam coğrafyasına bakıyorsunuz. Temel sorunun temel kaynağı nedir diye irdelediğinizde gördüğünüz şey şudur. Bugün de yine emperyalizmin orada etkili olduğunu görüyorsunuz. Ha bugün İngiltere değildir, Amerika'dır, başka ülkelerdir ama değişen bir şey yok. Ha demek ki hakikaten tarihten ders almadığınızda tarih tekerrür ediyor. Onun için tekrar bugünden geçmişe dönecek olursak, şimdi bugün biz çocuklarımıza Çanakkale'yi çok iyi anlatmak zorundayız. Kurtuluş Savaşı'nı çok iyi anlatmak zorundayız. Çanakkale kahramanlarımızı çok iyi anlatmak zorundayız. Onlara saygıda kusur etmemek zorundayız. Yani bir Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'deki rolü, arkadan Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü, varlık nedenimiz, hayat nedenimiz. Dolayısıyla bütün bu süreci, bütün kahramanlarıyla, eksikleriyle, yanlışlarıyla onlar da varsa onları da anlatmalıyız ama ders çıkarmalıyız. Yani bir daha düşman kuvveti kapımıza dayanırsa ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. O doğrultuda hareket etmeliyiz. Yoksa Çanakkale'yi kuru kuruya anmakla işte hatta gözyaşı dökmekle sonuç alamıyoruz. Yani tarihten ders çıkarmadıktan sonra romantik düşler alemi olarak tarihi gördükten sonra bir anlamı yok inanın. Yani geçmişe bakmanın. Dolayısıyla oradan evet. Bir ders çıkarabiliyor muyuz? Bu çok önemli.
Evet, umarız bu dersi görür, bu dersi çıkarabiliriz. Sayın Sinan Meydan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Başta Çanakkale'deki o atsız evet. Kahramanlar ve en başta da Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla, minnetle, şükranla bir kez daha anmış olalım sizin sayenizde.
11, Son bir cümle kurmama izin verebilir misiniz?
Buyurun, buyurun lütfen.
Süremiz var mı?
Buyurun lütfen, son cümlenizi alalım.
Evet, şunu söyleyeyim, bakın Çanakkale'de bu ulusun inancı hakikaten büyük rol oynamıştır. Bunu Atatürk bizzat anılarında kendisi ifade etmiştir. Ama dinleyicilerimizin belki de pek bilmedikleri bir bilgi paylaşarak bitireyim izin verirseniz.
Buyurun.
1933 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de mevlit okutur şehitlerimiz için ve Kur'an okutur bakın. Bunu pek çok izleyicimiz bilmez. Yani Çanakkale'de ölen, hayatlarını bu vatan için veren şehitlere Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ilk o okutur. 1933 yılından itibaren mevlitler, Kur'anlar okutur. Bunu da izleyicilerimiz, dinleyicilerimizin bilmeleri açısından ifade etmek istedim. Tekrar şehitlerimizin ruhlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de göğüslerini siper eden bütün kahramanları saygıyla, minnetle anıyorum. Teşekkür ediyorum.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Meydan. Hoşça kalın, yine görüşmek üzere. Tarihçi yazar Sayın Sinan Meydan'ı teşekkürlerimize uğurlarken telefon hattımızdan Hayatın Sesleri'nde müzikle devam ediyoruz.
Hey 15'li 15'li Tokat yollar taşlı, hey 15'li 15'li Tokat yollar taşlı, 15'liler geliyor, yârimin gözü yaşlı. Aslan yârim kız, senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan, gel biriye. Fistan aldım endazesi 17'ye.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi stüdyo konuğumuz arkeolog Sayın Rahşan Akınözü bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, Hey 15'liyi dinledik Erkan Oğur'un hem gitarından hem de sesinden. Bir Tokat türküsüdür ama o dönemde Çanakkale Savaşı'na giden o 15'lik delikanlılar için yazılmıştır. Gerçekten yaşları 13 ve 20 arası gençler olduğu dikkate alındığında, az önce Sayın Sinan Meydan'ın da söylediği gibi keşke o tarihten dersler çıkarabilsek, değil mi?
Çok doğru. Gerçekten öyle. Şimdi öncelikle 18 Mart 100. yılımız, her şeyden önce bu yiğit kahramanları, onların başkumandanını, bizim başkumandanımızı rahmetle anmak istiyorum. 15'liler çok güzel bir türkü. Ve tabii şunu da düşündürtüyor. Çanakkale Savaşı'nda çok güzel öykülerimiz var, inanılmaz destanlarımız var ama çocuklar da vardı. Ve çocukların gözünden bu savaş nasıldı, nasıl gelişmişti? Biraz bundan bahsetmek istiyorum.
Lütfen, buyurun.
Şeylerde, araştırmalarda iki yayına rastladım. Bir çocuk soruyorlar nasıl Çanakkale Savaşı sırasında neler oldu. Kendi gözünden şöyle anlatıyor. Bizler çok küçüktük diyor. Bu savaş başladığı zaman, çok yoğun olduğu zamanlar ışıl ışıl her yer parıldıyordu diyor. Bir de diyor top mermileri vardı. Aslında bu top mermileri, şimdi kaynaklarda 2000 tane top mermisi. Düşünün, filolara doğru çevrilmiş. Savaş gemilerine doğru. Ne kadar büyük bir güç gibi görüyoruz kendimizde. Bu 2000 tanesinin 1800 tanesi evlerden toplanmış soba borusu. Şimdi bu çocuklar bu top mermilerinden ateş açılmaya başladığında denize düşüyor. Bir fıskiye gibi yukarı doğru sular fışkırıyor. Ağaçların tepesine çıkıp buradan alkışlıyorlarmış. İşte bu en yükseğe bu çıktı, bu daha güzel çıktı. Bunları seyredip alkışlıyorlar.
Ve bu çocuklar daha sonra savaşa katılıyorlar.
Daha sonra.
Yaş itibariyle.
Evet. Daha sonra. Tabii bu top mermilerinden biri, karşı taraftan da atılan top mermilerinden biri bizim siperlerimizden birine düşüyor. Bir erimiz yaralanıyor. Orada tabii sıhhiye çadırlarımız var. O dönemin sıhhiye çadırları da şöyle. Önde çadırın önünde bir masa ve bir doktor. Mermi kadar morfin de çok önemli. Elinde iğne, morfin iğnesi. Ölmeyecek olan, yaşama ihtimali olana
yapıyorlar,
yapmak
ancak
zorunda bunu. Eri getiriyorlar. Bakıyor, ameliyatla düzelebilir. Morfini yapıyor. Bu erimizi işte tedavisini yapıyorlar. Sonra doktorlar diyor ki sen burada çok ağır yaralısın, mikrop kaparsın, ölürsün, evine git dinlen diyor. Komutanım, ne zaman döneyim o zaman diyor. O dönem bütün doktorların erlere verdiği aynı cevabı veriyor yine doktor. Diyor ki yaran kabuk bağlar bağlamaz geldi. Er çıkıyor yola, gidiyor, evine doğru gidiyor. Bu erinde bir kardeşi var. Hiç görmemiş abisini, çünkü bu erimiz daha önce de Balkanlarda savaşmış. Evine hiç gelememiş. Bir abisi olduğunu biliyor, inanılmaz gurur duyuyor ama hiç görmemiş. Sahil kenarında bir sabah oynarken pusuların içinden, yaralı sargılar içinde bir asker geliyor. Ve abisi olduğunu anlıyor. Koşa koşa gidiyor. İlk defa diyor ki kardeş kokusunu aldım. Göğsüne sarılıyor, kokluyor. Halbuki o barut kokusu. Abi geliyor eve, herkes çok mutlu. Komşular geliyor. Çok ağır yaralı abi, dinlenemiyor. 3 hafta boyunca aileyle birlikte komşuların ziyaretleri derken artık bir gün bir bakıyorlar, üniformasını tekrar giymiş, hazırlanmış.
Yara kabuk bağladı.
Evet. Anne diyor ki oğlum diyor dinlenemedin, ne olur bak daha yaralısın, gitme diyor. Kolunu sıyırıyor. Ana bak kabuk bağladı, söz verdim. Daha sonra bu iki küçük çocuk ileriki yıllarda bir dergide birlikte oluyorlar. Bir tanesi bilirsiniz, dışarıda deli dalgalar gelir duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma. Sabahattin Ali.
Evet.
O ağaçların üstünde el çırpan çocuk. Diğeri ise Rıfat Ilgaz. Ve bu iki çocuk birlikte güzel bir dergi çıkartırlar.
Evet, gerçekten çok etkileyici.
Evet, yani burada aslında tarihi kılıçlar, toplar, tüfekler, iktidarlar, saltanatlar değil, insanlar yazıyor, insanların öyküleri yazıyor.
Evet. Çanakkale'de bu tür öyküler o kadar fazla ki Çanakkale tarihi, arkeolojik ve kentsel sitin içinde bulunduğu bir yerleşim alanı evet, aslında evet. Değil mi?
Yıllardır, beş binlerce yıldır, özellikle hani 5000 dememin sebebi 5000 yıllık bir döneme hakimiz. O dönemden bu yana sürekli savaş görmüş bir yer. Neden? Hakikaten stratejik bir mevkiydi. Özel bir mevkide ve 5000 yıllık bir dönemde 9 katman boyunca burada eski yerleşim, antik yerleşim de mevcut.
Peki şimdi baktığımızda nasıl, arkeolojik kazılar hala var mı? Yoksa
hala var. Yine Alman Thüringen Üniversitesi'nin devam ettiği kazılar var ama sürekli bir kazı olmadı burada. Dönemsel kazılar. Şimdi 5. dönem kazı yapılıyor. Yani 10 yıllık, 25'er yıllık aralar verildi.
Evet. Evet. Şimdi de devam ediyor dediniz. Evet, Truva'da evet. Daha mı çok acaba? Truva'ya da geçsek.
Tabii Truva'da devam ediyor zaten. Truva biliyorsunuz yani bu 5000 yıllık dönemin bütün ufacık bir yer olmasına rağmen bütün savaşları burada geçirmiş ve enteresan bir şekilde de sellerle, doğal afetlerle.
Daha önce bahsetmiştik Dünya yerden. Miras listesinden. O listede de yer alıyor galiba değil mi? Truva Antik Kenti.
Evet.
Peki bu antik kentten çıkan eserler ülkemizde de ama daha başka yerlerde de. Almanya'da, Rusya'da bilmiyorum daha başka nerelerde
Almanya'da
ama.
Almanya'da ve Rusya'da maalesef burada. İlk yaklaşık 9000'e yakın İrili ufaklı eser buradan çıktığını biliyoruz. Bunun 4500 tanesi Türkiye'ye yeni gelebildi. Büyük bir kısmı Henry Schliemann, aslında arkeolog diye geçiyor ama arkeolog değil, bir tüccar, amatör arkeolog diyebiliriz. Herodot'un ve Homeros'un İlyada ve Odisesi'ni okuduktan sonra hazine aramak için gelip burada bu hazineleri buluyor.
Peki bunlar kaçak kazılar sonucu mu kaçırılıyorlar? Nasıl kaçırılmışlar acaba?
Aslında kaçak kazı değil. Osmanlı'dan izin alınmış. Henry Schliemann burada izin almış. Fakat kendisi Priamus'un hazinesi olduğunu ileri sürüyor ama o hazineler de aslında Priamus'un hazineleri olmadığını düşünülüyor. Bu katmana geldiği zaman işçileri yollayıp karısıyla birlikte kendi kazmaya devam ediyor. Bu işte Yunanistan üstünden kendisi kaçırıyor bunları. Daha sonra Osmanlı dava açıyor, mahkemeye veriyor ama bunda da komik bir rakam karşılığı eserleri değil bir para alarak konuyu kapatıyorlar.
Ve şu anda?
Yok, şu anda şimdi aslında burada bir müze açılma, yeniden bir müze yapma niyeti var.
Çanakkale'de.
Çanakkale'de Truva evet, Müzesi Truva. Özellikle. Belki bu şöyle bir şeye sebep olabilir. Şimdi Almanya vermiyor, iade etmiyor. Rusya direniyor, iade etmiyor. Burada bütün eserlerin topluca olabileceğini düşünürsek hani belki bu müze bir adım daha attırabilir. 4500 eseri aldık. Belki daha büyük bir kısmını da alabiliriz. Böyle bir imkan sağlayabilir bu yeni müze kurulması.
Evet. Truva deyince bir de şu Truva atının hikayesini dinleyelim mi sizden?
Truva atının hikayesi evet. Şimdi bu da tabii Olimpos tanrılarıyla başlıyor. Mitolojik bir hikaye. Bir düğün oluyor Olimpos'ta. Fakat bütün tanrılar ve tanrıçalar çağrılırken, davet edilirken nifak tanrıçası Eris davet edilmiyor. O da çok sinirleniyor ve davetin ortasında gizlice yemek masasının üstüne bir elma bırakıyor. Ve bu elmayı en güzel kadına ithaf ediyor ama tabii şimdi şöyle bir şey var. Bütün tanrıçalar hepsi diyor ki ben en güzelim. Zeus da şöyle bir karar veriyor. Diyor ki hani bizler tarafız, o zaman hakemlik hiç bunlarla alakası olmayan biri tarafından hakemlik yapılsın. İşte bu kim olsun? O sırada dağlarda çobanlık yapan Paris'e gidiyorlar. gök tanrıçası Hera, zeka tanrıçası Athena ve aşk tanrıçası Afrodit. En son bu üçü kalıyor elmayı paylaşamayan. Ve Paris'e her biri belki tarihin ilk rüşvet olayı da olabilir. Tekliflerde bulunuyorlar. İşte Afrodit çobana diyor ki dünyanın en güzel kadınını sana vereceğim. İşte diğerleri sana güç vereceğim, zenginlik vereceğim, ülke vereceğim. Paris Afrodit'e kanıyor. Elmayı ona veriyor. Daha sonra Paris Sparta kralı Menelaus'un güzel eşi Helena'ya aşık oluyor. Afrodit tabii Paris'in yanında Helena'yı alıyor ve Truva'ya kaçırıyor. Bu kaçırmadan sonra tabii Menelaus durur mu? Kardeşi Agamemnon Truva'ya saldırıyor. Onun yıllarca savaşlar sürüyor. Bir türlü Truva'yı ele geçiremiyorlar. En sonunda akalar bunun bir hileyle olabileceğine karar veriyorlar ve Truva atını, buradaki dağlar İda'daki ağaçlardan keserek Truva atını inşa ediyorlar ve içine en güçlü savaşçılarını koyuyorlar. Bunlardan biri de Akileus. Ondan da birazdan bahsedeceğim, Akileus'tan da. Evet. Onu koyuyorlar ve bildiğimiz gibi Truvalılar işte tamam biz savaşı kazandık diye o sarhoşlukla içeri alıyorlar. İşte gece davetler, eğlenceler, ama akıllılar geliyorlar ve Truva'yı ele geçiriyorlar. Bu arada Helen'i geri kaçırıyorlar. Bu savaş sırasında da Akileus Paris tarafından topundan vurularak öldürülüyor. Hı-hı. Şimdi Akileus kimdir dersek de bu da Peleus ve Thais'in oğlu. Thais Akileus doğduktan sonra onu kutsal suda ölümsüz olması için yıkıyor. Ama yıkarken sol ayağından tutup batırıp çıkartıyor. Sadece sol ayağı dışarıda kalıyor. Evet. Ve tek ölümcül yeri de orası. Bizdeki bu Aşil tendonu da buradan geliyor.
Evet, çok enteresan. Gerçekten baktığınız her yerde farklı ve eşi bulunmaz tarihi doğal güzellikleri bulmak çok mümkün Çanakkale'de. Sevgili dinleyicilerimiz de Çanakkale o tarihi varlıklarıyla, o güzellikleriyle bekliyor aslında.
Muhakkak görülmesi gereken
bir yer değil mi?
Aynen öyle.
Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Sağ olun, var olun. Birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, arkeolog Sayın Drahşan Akınözü'ydü bugünkü konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken hayatın seslerine yine müzikle devam ediyoruz.
Teslim ettim, dalgalar vurdukça can teslim ettim. Uyu uyan Recep'im ben gidiyorum. Uyu uyan Recep'im ben gidiyorum. Şavuklu dünyayı terk ediyorum, çabuklu dünyayı terk ediyorum. Bülbüller konar. Uyu uyan
Bölgede saatlerimiz 15.39'u gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Gelibolu Turizm ve Tanıtma Derneği'nin eski başkanı Sayın Mehmet İrdesel ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Mehmet İrdesel, uzun yıllar süren araştırmaları ve gözlemlerinden yararlanarak kaleme aldığı Mehmetçiğin Çanakkale Destanı adlı kitabını anlattı bizlere.
Şimdi ben bu kitabı neden yazdım? Elbette 100. yıl nedeniyle olacağı veya olduğu belli. Ancak şöyle ufak bir özetleme yapabilir miyim? Şimdi bu kutsal savaşın geçtiği yerlerde yakından ilgim 50 yıl öncesinden başlar. Savaş alanlarını uzun yıllar gezdim ve inceledim. Bu ilgim beni savaş alanlarını ziyaret etmekte olan yerli ve yabancı turistlere bir hizmette yöneltti. Ben o yıllarda Gelibolu Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı'ydım ve o yıllarda bu savaş alanlarında bugünkü gibi normal iyi bir hizmet verme olanağı yoktu, rehber de yoktu. Üstelik bu savaş alanlarında anıtlar arasında yollar da iyi değildi. Zor geziliyordu yani. Buna rağmen rehber olarak çalışmaya başladım. Gelenlere, gidenlere, turistlere yardımcı oldum. Bastırdığım broşürlerimi hiçbir ücret almadan, kendim de yaptığım bütün konuşmalardan hiçbir ücret almadan bedava olarak, Turizm Derneği Başkanı olarak ben hizmet verdim. Devamlı hizmet verdim. Bu 50 yıl sürdü. Şimdi bu arada da bastırdığım broşürlerimi de turistlere ücretsiz, hiçbir ücret almadan dağıttım, yardım ettim. Ayrıca rehber yoktu o zamanlar. Başka rehber yoktu. Üzerine hizmette hiçbir ücret almadan ben bunu yaparken günümüzde küçük bir ücretle Milli Parklar Müdürlüğü 500'ü, sayısı 500'e bulan yeni rehberler koyarak bu işi kolaylaştırdı ve şimdi çok rahat, iyi. Bundan dolayı ben mutluyum. Bugün karşınıza yeni bir kitapla çıkıyorum. Şöyle, bu kitap 1973 yılında ilk kitabımı Çanakkale Savaşları ile yazmıştım. 1973 yılında. O sıralarda bu TAT savaş alanları ziyareti yapan Kara Kuvvetleri Harp Okulu öğrencileri geldiler Gelibolu'ya. Bu kitabım da yeni basılmıştı. Kolordu komutanının önünde bu kitabı görünce hemen komutan bu kitabı kolordu komutanını da araya koyarak benden tamamını satın almak istedi. Ben de o kitabı vermek istememe rağmen ısrar edince verdim. Ama ben bir ikinci baskı yapmayı düşündüm alacağım parayla. Kısmet değilmiş, olmadı. Onun yerine bugün bu kitabı daha genişleterek, daha güzelleştirerek ve tecrübelerimi de katarak o kitabın yerine, o da ayrı bir kitap başlı başına tabii, o kitabın yerine bugünkü kitabımı yazdım. Peki bu kitabımı neden yazdım? Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı nedeniyle bu savaşta vatanı uğruna kanlarını seve seve akıtan bizlere, vatanımızda özgürce yaşama hakkı veren şehit ve şu anda hayatta olmayan gazilerimize bu savaşı anmak ve gazilerimize rahmet dilemek amacıyla yazdım. Ayrıca İngiliz Savaş Konseyi'nde Türklere zehirli gaz atalım diyen Churchill'e bu savaş hukukuna aykırıdır dendiğinde, iyi ama Türkler insan değildir demek gaflesinde bulunan Churchill'e savaştan sonra tükürdüğünü yalamak zorunda kalarak Türklere yağ çeken nasıl yağ çektiğini göstermek için yazdım. Bundan başka batılı devletlere yanlış tanıtılan Türk milletinin insancıl yönüyle tanıtmak, mertliğiyle de tanıtmak için yazdım. saymakla bitmeyecek kadar çok olan Türk milletinin insancıl yönünü ortaya çıkaran birçok örneklerle kitabımda sunuyorum sizlere. Bu kitabımı okuduğunuzda kendinizi elinize olmadan öveceksiniz. Kendi kendinizi övüneceksiniz. Ayrıca bu kitabımda bu kutsal savaşların nedenini ve oluş şeklini anlatan ve gerçek savaşı her yönüyle günü gününe satır satır anlatan bir şekilde kitabı yazdım. Ayrıca buna ek olarak koleksiyonumda 250 savaş fotoğrafını da ekleyerek bu savaşın içinde olmasını sağladım okuyucuların. Güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Her yönüyle savaşı anlatıyorum. Günü gününe şehitleriyle, her şeyiyle, nedenleriyle geniş ve güzel bir kitap oldu. İnşallah başarılı olur. Bu kitabı da Allah kısmet ederse Nisan'ın 25'inde yetiştirmek üzere hazırlandım.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Mehmet İrdesel'e Gelibolu Turizm ve Tanıtma Derneği'nin eski başkanına Mehmetçiğin Çanakkale Destanı adlı kitabını anlattığından dolayı hem teşekkür ediyoruz hem de siz sevgili dinleyicilerimize diyoruz ki savaşın içine daha çok girmek, o günlere daha yakından tanıklık etmek istiyorsanız eğer kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz. 25 Nisan'daki çıkacak olan kitabı. Evet, teşekkür ettikten sonra Mehmet İrdesel'e şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştirmek istiyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürü Sayın İsrafil Erdoğan var hattımızda. Sayın Erdoğan, merhabalar efendim.
Merhabalar, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Gelibolu Yarımadası ve Tarihi Milli Parkı ile ilgili şöyle geçmişten günümüze gelerek bir bakalım. Neler yapıldı geçmişten günümüze, yapılan çalışmalar hakkında bizleri bilgilendirebilir misiniz lütfen?
Tabii ki. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 1973 yılında ilan edildi. Milli Park ilan edildikten sonra alanda yapılacak olan uygulamaların neye göre yapılacağına dair planlama çalışmaları yapıldı öncelikle. Bu planlama çalışmaları sonrasında da gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kolaylık tesisleri, yolların kalitesi iyileştirildi. Gelen ziyaretçilerin araçlarını park edebilmesi için şehitlik ziyareti esnasında otoparklarımız yapıldı. Özellikle şehitliklerin düzenlenmesine, yeniden yapılanmasına, eski olanların restorasyonuna büyük önem verildi. Alanda 56 tane Türk şehitliği, şöyle kabristanı ve anıtımız var. Bunlardan 24 tanesi henüz uygulamaya geçilmedi. Bunların da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile işbirliği içerisinde jeofizik radarla taramasını yaparak kabir alanlarını net olarak belirledik. Projelendirme çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi başladık. Bunlar da önümüzdeki günlerde, yıllarda inşallah ziyaretçilerimizin ziyaretine açılmış olacak. Alanda gelen ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için mescitlerimiz de var, abdest alma yerlerimiz de var, çeşmelerimiz var. Muharebeler zamanında kullanılmış olan çeşmelerde yeniden restore edildi, yeniden istifadeye sunuldu. Bu şekilde çalışmalarımız oldu şimdiye kadar.
Evet, tabii savaşın anıları ve izleriyle dolu olan bir alan gerçekten, hem Gelibolu Yarımadası hem de Tarihi Milli Parkı. Şimdi bununla ilgili parkın şimdiki durumuyla ilgili neler aktaracaksınız dinleyicilerimize? En son hali nasıl? Örneğin dün nasıldı?
Dün malumunuz 100. yıl olması hasebiyle yoğun bir ziyaretçi akını vardı. Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle, katılımlarıyla 100. yıl törenleri gerçekleştirildi. Silahlı kuvvetlerimizin deniz geçişleri, gemi geçişleri, Türk yıldızlarının gösterileriyle muhteşem bir tören icra edildi, gerçekleştirildi. Alanda gelen ziyaretçilerimiz özellikle savaşın anılarını, hatıralarını günümüze ulaştıran piperleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Şehitliklerimizin bulunduğu yerde şehitlerimizi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorlar ve duygulanıyorlar. Onlara dualar ediyorlar. Düzenlenmiş olan şehitliklere uğruyorlar.
Evet.
Her geçen yıl ziyaretçi sayısı çok çok daha fazla katlanarak artmaya devam ediyor.
Evet.
Ecdadını ziyaret etmeye, geçmişlerini ziyarete, şehitlerini ziyarete her geçen yıl daha fazla önem veriyor. Ve onları tekrar hatırlamak için, onlara minnet duygularını ifade edebilmek için, şükranlarını sunabilmek için, dualarını gönderebilmek için ziyaretlerine de geliyorlar. Savaştıkları yerleri görüyorlar. Onların yaşadıklarını, onların ruh halini, o duyguları onlar da yaşamaya çalışıyorlar onların bulundukları yerlerde.
Hı hı. Tabii Türkiye'nin yakın tarihi açısından çok önemli aslında. Onlar da bu önemi bilerek ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar herhalde.
Gelen insanlarımız özellikle Kuzey Cephesi'nin ana hedef noktalarından olan Koca Çimentepe, Conuk Bayırı'na çıktıkları zaman bir taraftan Ege Denizi'ni görüyorlar, bir taraftan da Çanakkale Boğazı'nı görüyorlar ve bu kadar dar bir kara parçası üzerinde 1 milyon insan, bile kolay, 1 milyon insan 8,5 ay süreyle kara muharebeleri esnasında birbirleriyle savaşıyorlar, boğuşuyorlar. Çok kanlı muharebelerin yaşandığı bir alan burası. Her yağmur sonrasında toprağın asılmasıyla ortaya çıkan kemikleri görüyorlar. Çalıların arasına gittiğiniz zaman, girdiğiniz zaman hala yüzeyde olan kemikler var. Bu buradaki savaşın şiddetinin derecesini gösteren en önemli alametlerden bir tanesi.
Evet, tabii ki tüm bunlar yerinde gezilerek, görülerek anlaşılabilen, o atmosferin tadılması gereken, o atmosferin yaşanması gereken yerler buralar. Size çok teşekkür ediyoruz Sayın İsrafil Erdoğan. Kolaylıklar diliyoruz. Ziyaretçilerinizin bol olması dileğiyle. İyi günler, Çanakkale'ye selamlar, sevgiler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler bugünlük sizlerden ayrılırken, yarın yine sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatırken yine bir müzikle veda edelim istiyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
Olmazsa yandım ay.
hasta düştüm yatarım. Yandım Ayşem, hasta düştüm yatarım. Of, hekim doktor.
Hayatın Sesleri.